SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 28 Ocak 2026 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini inceleyeceğiz. Donald Trump yönetiminde Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler ne kadar güvenli onu sorgulayacağız. Zaten tüm dünyada bu soruyu soruyor. Programın ikinci yarısında ise geçen gün Avustralya gününde Order of Australia, yani Avustralya Şeref Madalyası alan Ömer İncekara ile yaptığımız röportajı size sunacağız. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Neşat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Avustralya'da sıcaklık rekorları kırıldı. 4 saniye ileri alınan kıyamet saati alarm veriyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Güney Avustralya'nın iç kesimlerinde sıcak hava dalgası koşullarının devam etmesi beklenirken, kıyı şehirleri rekor kıran sıcaklıkların ardından kısa bir süreliğine rahatlama yaşıyor. Güney Avustralya'nın Riverland bölgesindeki Renmark'ta yaşayanlar, salı gününü 49.6 dereceye ulaşan sıcaklıklarla geçirirken, Victoria'nın kuzeyindeki Wolvehampton'te ise 48.9 dereceye ulaşan sıcaklık rekor kırdı. Bugün Victoria'nın büyük bir bölümünde daha serin koşullar beklenmekte, ancak iç kesimlerdeki sıcak hava dalgası henüz sona ermedi. Victoria'nın bazı bölgelerinde birkaç önemli orman yangını devam ederken en büyük endişe kaynağı Charles Nehri yangını oldu. Kuzey Bölgesi Çocuk Komiseri, Avustralya'nın en kuzey ucundaki gençlerin haklarını etkileyen yasa ve politikalardaki hızlı değişiklikler karşısında alarm verdi. Komiserin dün yayınlanan son yıllık raporuna göre, şikayetlerin çoğu gençlik gözaltı merkezlerinden gelmekte. Bir çocuğun 84 saat boyunca yiyecek, ilaç veya güneş ışığı almadan bir hücrede tutulduğu bildiriliyor. Komiser Sharnika Musk, bu reformlar arasında cezai sorumluluk yaşının 12'den 10'a indirilmesi ve gençlerin kefaletle serbest bırakılmasını zorlaştıran değişikliklerin yer aldığını söylüyor.
The vast majority are there on remand, that is awaiting the resolution of their charges or trial. So what we're seeing is an overuse of custody in contrast to the use of alternative.
Çoğunlukta tutuklu yargılananlar suçlamalarının veya duruşmalarının sonuçlanmasını bekliyor diyen Musk, dolayısıyla gördüğümüz şey aileyle birlikte toplum içinde olabilecek alternatiflerin aksine gözaltının aşırı kullanımıdır. Karşılanmamış ihtiyaçları nedeniyle çocuklar suçlu ilan ediliyor ifadelerini kullanıyor. Kuzey Bölgesi hükümeti henüz rapora veya SBS'in yorum taleplerine yanıt vermiş değil. Başbakan Anthony Albanese, Batı Avustralya'daki yetkililerin işgal günü mitinginde kalabalığa ev yapımı bomba attığı iddia edilen adama en ağır cezayı vermesi gerektiğini söyledi. Polis, cihazın potansiyel olarak patlayıcı kimyasalların bir karışımını içerdiğini ve dışına çivi ve metal bilyeler iliştirildiğini iddia ediyor. 31 yaşındaki adamın evinde yapılan aramada bomba yapımında kullanılan malzemelerle tutarlı daha fazla malzeme bulunduğu iddia edildi ve kefalet talebi reddedildi. Albanese ise adam suçlu bulunursa kanunun tüm gücüyle karşı karşıya kalması gerektiğini söylüyor.
They should throw the book at him. This was an incident that is quite shocking, and he's been charged with two serious offences. And I look forward to him being.
Ona en ağır cezayı vermeliler diyen Albanese, bu oldukça şok edici bir olaydı ve kendisine iki ciddi suçtan dava açıldı. Yargılanmasını dört gözle bekliyorum diye konuşuyor. Birleşmiş Milletler, tüm tarafları Gazze'deki ateşkes düzenlemelerini tam olarak uygulamaya çağırıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stefan Dujarric, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin tüm tarafların iyi niyetle ve gecikmeden sonraki aşamalara geçmesini istediğini söylüyor. Bu, Filistinliler için Rafah sınır kapısı da dahil olmak üzere sürdürülebilir ve engelsiz insani erişimin kolaylaştırılmasını ve uluslararası insani hukukunun korunmasını içeriyor. Dujarric, Guterres'in ayrıca çatışmayı çözmek için iki devletli çözüme yönelik yenilenmiş bir taahhüt görmek istediğini de belirtiyor.
The Secretary General urges once again all stakeholders to establish a critical path forward towards ending the occupation.
Dujarric, Genel Sekreter işgale son verilmesini, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınması ve uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun iki devletli çözüme ulaşılması yönünde tüm paydaşları bir kez daha kritik bir yol izlemeye çağırıyor, açıklamasında bulunuyor. Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ilk aşamasının Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam etmekte ve her iki taraf da birbirlerini anlaşmayı ihlal etmekle suçlamakta. Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmen baskınları nedeniyle gerilimler devam ederken Philadelphia Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı olan ICE görevlilerini kamusal alanlardan uzaklaştırmayı ve şehir sakinlerine ait verilere erişmelerini engellemeyi amaçlayan yeni bir yasa tasarısı duyurdu. Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner, kendisinin ve diğer eyalet savcılarının yasayı çiğneyen görevlileri sorumlu tutmak için çalışacaklarını söyledi. Başkan Trump, ICE yetkilileri tarafından vurularak öldürülen yoğun bakım hemşiresi Alex Pretty'nin ölümünün soruşturulacağını belirtti. Trump, tüm bu duruma bakıyorum, herkesi seviyorum, tüm insanlarımızı seviyorum, ailesini seviyorum ve bu çok üzücü bir durum diye konuşuyor. İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri olayı Pretty'nin saldırısı olarak nitelendirerek görevlilerin kendilerini savunmak için ateş açtığını iddia ediyor. Atom bilimcileri küresel felaket risklerini ölçen kıyamet saatini gece yarısına her zamankinden daha yakın bir konuma getirdiler. Atom bilim insanları bülteni nükleer güçler Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırgan davranışlarını, nükleer silah kontrolünün zayıflamasını, Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaları ve yapay zeka endişelerini gerekçe gösteriyor. Atom bilim insanları bülteni, saati, teorik yok oluş noktası olan gece yarısından 85 saniye öncesi olarak belirledi. Bu, geçen yıla göre 4 saniye daha yakın bir süre. Atom bilim insanları bülteni CEO'su Alexandra Bell, insanlığın dünyayı yok etmeye her zamankinden daha yakın olduğunu söylüyor.
The risks we face from nuclear weapons, climate change and disruptive technologies are all growing.
Alexandra Bell, nükleer silahlar, iklim değişikliği ve yıkıcı teknolojilerden kaynaklanan riskler giderek artıyor. Her saniye önemli ve zamanımız tükeniyor. Bu acı bir gerçek ama bu bizim gerçekliğimiz ifadelerini kullanıyor. Değerli metallerin fiyatlarındaki muhteşem yükseliş devam ederken, altın fiyatları salı günü ons başına 5000 Amerika Birleşik Devletleri dolarının üzerine çıktı. SBS, On The Money podcastında konuşan ANZ'in kıdemli emtiaz stratejisti Daniel Hines, yatırımcıların son siyasi belirsizliklerden dolayı huzursuz olduğunu söylüyor.
Trump has obviously created a lot of uncertainty with his trade policies and his, his attacks on the.
Hines, Trump, ticaret politikalarıyla ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın bağımsızlığına yönelik saldırılarıyla açık bir belirsizlik yarattı. Bu da yatırımcıların Amerika Birleşik Devletleri doları dışındaki diğer varlıkları olan talebini arttırdı yorumunda bulunuyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik adımların sürdürüleceğini ve ilişkilerin her alanda ilerletilmesinin iki ülkenin ortak çıkarına olduğunu ifade etti. Görüşmede savunma sanayi başta olmak üzere ticari ilişkiler değerlendirildi. Erdoğan ve Trump ayrıca Suriye'deki son durum, Gazze Barış Kurulu çalışmaları ve bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Türkiye'nin İran'da olası bir rejim çöküşü ve kontrolsüz göç dalgası senaryolarına karşı sınır hattında olağanüstü önlemler üzerinde çalıştığı öğrenildi. Middle East Eye'ye konuşan kaynaklara göre Ankara, en kötü ihtimalde İran tarafında fiili bir tampon bölge oluşturmayı masada tutuyor. Kaynağa göre yetkililer olası bir göç halinde insanların Türkiye'ye geçmeden önce İran tarafında tutulması için her türlü seçeneğin değerlendirileceği ifade ediliyor. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'nin İran'la olan 560 kilometrelik sınır hattında güvenliğin ciddi biçimde arttırıldığını duyurmuştu. Türkiye-İran sınırında mayınlar 2016 yılından başlayarak kademeli olarak Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından desteklenen projeyle temizlenmişti. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili ziyaretler kapsamında DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya geldi. Kobani'de, diğer bir adıyla Ayn el-Arab'da abluka ve ateşkese rağmen ciddi çatışmalar olduğunu ifade eden Bakırhan, Kobani başta olmak üzere Suriye'de Kürtlerin yaşamış olduğu yerlerde acil insani koridorların açılması gerekiyor çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanına hakaret ve suç işlemeye tahrik iddiasıyla dün akşam gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, yurt dışına çıkmamak ve imza verme şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Savunmasında düşünce ve ifade özgürlüğünü kullandığını söyleyen Sedef Kabaş, hakkındaki suçlamaları reddetti. Bloomberg, Türkiye'nin en büyük açık ocak bakır madeninin sahiplerinin, rekor seviyeleri yükselen bakır fiyatlarının ardından varlığın satışı için Goldman Sachs'ı yetkilendirildiğini yazdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski baş ekonomisti Profesör Doktor Hakan Kara, altın fiyatlarındaki artışla birlikte Türkiye Merkez Bankası'nın rezervlerinde de tüm zamanların rekorunun kırıldığını paylaştı. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre 1 Avustralya doları 30 lira 44 kuruştan, 70 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 58 euro sentin işlem görüyor. Hava durumuna baktığımızda ise en son meteoroloji verilerine göre başkent Canberra genelde güneşli 42 derece, Sydney güneşli 29, Melbourne parçalı bulutlu 24, Perth güneşli 30, Adelaide güneşli 33, Hobart parçalı bulutlu 25, Wollongong güneşli 29, Newcastle güneşli 29, Brisbane de güneşli 31, Cairns yağışlı 30 ve Darwin yağışlı ve fırtına ihtimali var 30 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz, ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle beraber olacak.
Sayın dinleyiciler, Mert Balkanlı'ya haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Ülkenin büyük kısmında aşırı sıcaklar devam ediyor. New South Wales'da özellikle kırsalda sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. White Cliffs bölgesinde, kuzeydoğuda New South Wales'da 46.7 derece kaydedildi 1.45 itibariyle. Ve bugün ilerleyen saatlerde 48.5 dereceyi görmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde Wilkenia ve Tibubura'da 46.5 derecede, santigrat derecede duruyor. Eyaletin güneybatısında ise Ivanhoe ve Hay bölgelerinde şu anda 46 derecenin üstünde ve bugün bir ara 47 dereceyi bulmaları bekleniyor. Canberra'da 2020 Ocak ayından beri en yüksek sıcaklıkları kaydetti. Şu anda 41.3 derece ve bugün bir ara 42 dereceyi bulması bekleniyor. Evet sayın dinleyiciler, bu arada bir başka son dakika haberini sizle paylaşmak istiyorum. 2025 Aralık enflasyonu açıklandı birkaç saat önce. 2025 yıllık enflasyonu Aralık ayında %3,8'e yükseldi. Yıllık enflasyonun 3,8'e yükselmesi bir kritik eşik aslında. Kasım'da %3,4 olan yıllık enflasyon Aralık'ta %3,8'e yükseldi. Avustralya İstatistik Bürosu'na göre. Bu arada bu büyük artış Merkez Bankası'nın faiz artışına gitme riskini de arttırıyor. Önümüzdeki Salı günü Merkez Bankası 2026'nın ilk faiz kararını açıklayacak. Şimdilik takip ediyoruz. Yani çekirdek enflasyonda %3,2'den %3,3'e yükseldiği belirtiliyor Aralık ayında. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın hedefi %2 ile 3 arasında, ortalara doğru. Evet sayın dinleyiciler, şimdi yayınımıza devam edecek olursak Donald Trump'ın ikinci döneminin başlamasının üstünden bir yıl geçmiş durumda. İlk döneminde de büyük gerilimler yaşanmıştı, ancak ikinci döneminde Trump tam anlamıyla yönetimi devralmış gibi görünüyor. Avustralya dahil birçok ülke Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik ilişkileri gözden geçirip geçirmemeyi tartışıyor. Donald Trump'ın ticari ve askeri tehditleri müttefiklerini tedirgin ederken bazı uzmanlar Avustralya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile uzun süredir devam eden ittifakının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyor. Dünya Ekonomik Forumu'nda Kanada Başbakanı Mark Carney'nin yaptığı orta güç seviyesindeki ülkelerin süper güçlerin zoruyla değerlerinden ödün vermemeleri çağrısı dünya çapında ses getirdi. Donald Trump 2026 yılına Venezuela'nın devlet başkanını kaçırıp Grönland'ı işgal etme tehditleri ve dost düşman herkese yönelik gümrük vergileri savaşını sürdürerek başladı. Bu tür şoklar tartışmalı başkanın yönetimi altında artık sıradan hale gelmiş olsa da Amerika'nın ortaklarının toleransını giderek daha fazla zorluyor. Avustralya'da da yeni soruların ortaya çıkmasına neden oluyor. Kanada Başbakanı Mark Carney, geçenlerde Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada bu endişeleri vurguladı.
Every day we're reminded that the rules-based order is fading. The strong can do what they can and the weak must suffer. And faced with this logic, there is a strong tendency.
Her gün büyük güçlerin rekabet ettiği bir çağda yaşadığımızı, kurallara dayalı düzenin ortadan kalktığını, güçlülerin istediklerini yapabildiklerini ve zayıfların acı çekmek zorunda kaldıklarını hatırlatıyor. Bu mantık karşısında ülkeler güçlülerle uyum içinde yaşamak, uyumun güvenlik getireceğini ummak gibi güçlü bir eğilim gösteriyor ancak bu mümkün değil. Peki seçeneklerimiz nelerdir diye soruyor. Başkan Trump'ın gümrük vergileri ve Kanada'yı Amerika Birleşik Devletleri'nin 51. eyaleti yapmak istediğini açıklaması sonrası Carney hükümeti ülkesinin güney komşusuyla olan yakın ilişkilerinden biraz uzaklaşma kararı aldı. Avustralya Enstitüsü'nün Uluslararası ve Güvenlik İşleri Programı'nın direktörü Dr. Emma Shortis, Avustralya'nın da aynı şeyi yapmasının zamanının geldiğini savunan birçok dış politika uzmanından biri.
This is a president who is unconstrained and who is incredibly dangerous. For Australia to tie not only our own security but the security of our region to that.
Trump sınır bilmeyen ve inanılmaz derecede tehlikeli bir başkan. Avustralya'nın sadece kendi güvenliğini değil, bölgemizin güvenliğini de ona bağlaması inanılmaz derecede riskli ve bölgesel ilişkilerimizi zayıflatıyor. Avustralya bu serseri süper güce bağlı davranmaya devam ederse bu risk sadece artacak. Trump'ın davranışlarının yapıcı hale geldiği dünya yok diyor. The Australia Institute tarafından yaptırılan Kasım ayı YouGov anketi, Avustralyalıların sadece %16'sının Amerika Birleşik Devletleri'nin çok güvenilir bir güvenlik müttefiki olduğuna inandığını ortaya koyarken, geçen Mayıs ayında yapılan bir önceki ankette %54.2'si de daha bağımsız bir dış politika istediğini açıklamıştı. Peki modern Avustralya tarihinin büyük bölümünü belirleyen bu ittifakı neden bu kadar çok kişi sorgulamaya başladı? Ekonomi ve ulusal güvenlik hem İşçi Partisi hem de koalisyon tarafından sıklıkla bahsedilen Amerika Birleşik Devletleri-Avustralya ilişkilerinin iki temel direği. Dr. Shortis, Amerika Birleşik Devletleri ile ekonomik ilişkilerin Başkan Trump döneminde giderek daha istikrarsız hale geldiğini savunuyor.
The Trump administration has ripped up Australia's free trade agreement with the United States. It is trashing all the rules of global trade.
Trump yönetimi Avustralya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile olan serbest ticaret anlaşmasını yırtıp attı. Küresel ticaretin tüm kurallarını çiğniyor. Bu kurallar elbette kusursuz değil. Ancak çoğunlukla Avustralya'nın yararınaydı ve Avustralya'da refah yaratıyordu. Trump bunları çiğniyor ve bu da güvenliğimiz, ekonomik güvenliğimiz için bir risk oluşturuyor diyor. Bu arada Yeşiller Partisi senatörü David Shoebridge de Albanese hükümetine ulusal güvenlik gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Çin'le bir savaş çıkması halinde Avustralya'nın Amerika ile yakın ittifakının bir tehdit oluşturacağını savunuyor.
What we're doing at the moment is not making Australia safer. We're putting Australia on the new front line if there is a conflict.
Şu anda yaptığımız şey Avustralya'yı daha güvenli hale getirmek değil. Çin ile Amerika arasında bir çatışma çıkarsa Avustralya'yı en ön cepheye sürüklüyoruz. Stratejik çatışmamız olmayan, değerlerimize ve ulusal çıkarlarımıza dayanmayan bir çatışmaya kendimizi davet ediyoruz. Dolayısıyla Amerika ile ilişkilerimiz şu anda bizi daha güvenli hale getirmekten uzak. Bizi Donald Trump'ın bir sonraki savaşına davet ediyor diyor. İttifakın destekçileri Çin'in artan askeri varlığının damgasını vurduğu bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin her zamankinden daha önemli hale geldiğini savunuyor. Kamu İşleri Enstitüsü İcra Direktörü Scott Hargraves, Çin'in Hint-Pasifik bölgesinde etkisini agresif bir şekilde genişletmesi durumunda Avustralya'nın çatışmadan kaçınabileceğine inanmanın saflık olduğunu söylüyor.
If we're talking about a scenario where China actually embarks on a series of military adventures, be it into Taiwan,
Çin'in Tayvan'a girerek Japonya'nın etki alanına girmesi gibi bir dizi askeri maceraya atılacağı bir senaryodan bahsediyorsak, Avustralya'nın bu durumu görmezden gelip sadece kendi çıkarlarını koruyarak etkilenmeyeceği düşüncesi tek taraflı silahsızlanma çağrısı aslında. Amerika Birleşik Devletleri ile ittifakımızı terk ederek bu durumu görmezden gelebileceğimizi düşünmek saflıktan da öte bir şey. Ticaret rotalarımız, ticari ilişkilerimiz olası çatışmalardan etkilenecek ve tabii ki kendi savunma gücümüzü geliştirerek barışı korumanın en iyi yolunun caydırıcı bir güç olduğunu gösteriyoruz, diyor. Sky News'e verdiği son röportajda Dışişleri Bakanı Penny Wong, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avustralya'nın en yakın stratejik ortağı ve en önemli güvenlik müttefiki olmaya devam ettiğini söyledi ve bunun gelecekte de böyle olacağını vurguladı. Ancak Senatör Shoebridge, Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland ve Venezuela'nın egemenliğine yönelik tehditlerinin ardından Albanese hükümetinin Avustralya'nın uluslararası hukukun yanında yer aldığından emin olmak için acil bir yeniden değerlendirme yapması gerektiğini söylüyor.
It's extraordinary that at a time when we're seeing Australia's most dominant ally engage in repeated acts of lawlessness.
Avustralya'nın en baskın müttefikinin defalarca kanunsuzluklara karıştığı bir dönemde federal hükümetin ve işçi partisinin neredeyse sessiz kalması inanılmaz bir durum. Ve bence milyonlarca Avustralyalı şu soruyu soruyor: neden Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmiyoruz? Giderek daha da haydut bir rejime dönüşen bu ülkeye daha fazla bağlanmak yerine Amerika Birleşik Devletleri'nden kopmanın ve gururla kendi ayaklarımız üzerinde durmanın yollarını aramalıyız, diyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'nın birbirinden kopmasının neye benzeyeceğini anlamak zor olabilir. Dr. Emma Shortis, federal hükümetin atabileceği ilk adımın Avustralyalılara 368 milyar dolara mal olabilecek AUKUS denizaltı anlaşması gibi Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı anlaşmaları ve ittifakları incelemek olabileceğini söylüyor.
So I think a starting point is with democratic accountability and scrutiny of the deals that we have.
Demokratik hesap verilebilirlik üzerinden gidersek başlangıç noktası öncelikle Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığımız anlaşmaların incelenmesi olmalı. Bunun nasıl olabileceğini düşünürsek, örneğin Birleşik Krallığın inceleme yaptığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin de kendi incelemesini yaptığı AUKUS denizaltı anlaşması hakkında bir parlamento soruşturması yapılabilir. Avustralya'nın kendi incelemesini yapmaması için hiçbir neden yok. Bu Avustralya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile olan daha geniş ilişkisi, egemenlik ve bağımsızlık konularında birçok soruyu gündeme getirecektir. Ve bence bu, Amerika Birleşik Devletleri ile yeniden şekillendirilen ilişkinin ne anlama gelebileceğini ortaya koyabilir, diyor. Kanada Başbakanı Mark Carney gibi liderlerin savunduğu şey, Kanada ve Avustralya gibi orta güç seviyesindeki ülkelerin ABD veya Çin etrafında yer almak yerine beraber hareket etmeleri yönünde.
Middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu.
Orta güçler birlikte hareket etmeli çünkü masada yer almazsak menüde yer alırız, diyor. Ancak biz bölünme sürecinden daha büyük, daha iyi, daha güçlü ve daha adil bir şey inşa edebileceğimize inanıyoruz. Bu orta güçlerin kutuplaşmadan oluşan bir dünyada en çok kaybedecek ve gerçek işbirliğinden en çok kazanacak ülkelerin görevi, diyor. Dr. Shortis bu karşılıklı bağımlılığa odaklanmanın çok önemli olduğunu vurguluyor.
So building up our regional relationships in particular around climate action, around public health, around education, around the things that
özellikle küresel ısınmayla mücadele, halk sağlığı, eğitim ve bizi gerçekten daha güvenli kılan konular etrafında bölgesel ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Mark Carney'nin tarif ettiği gibi bu şekilde ağlarımızı ve ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Ortak çıkarlar ve ortak değerler etrafında koalisyonlar ve ittifaklar kurmalıyız, diyor. Ancak Kamu İşleri Enstitüsü'nden Hargraves, komşuları için Avustralya'nın çekiciliğinin büyük bir kısmının ABD'nin gücüyle olan yakın bağlantısı olduğunu savunuyor.
We shouldn't underestimate the degree to which that matters to countries in the Asia Pacific region.
Asya Pasifik bölgesindeki ülkeler için bizim Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ülkeleriyle bir ittifak yapısının parçası olarak görünmemizin ne kadar önemli olduğunu küçümsememeliyiz diyor. Dünyanın dört bir yanındaki rastgele orta düzeyde ülkelerle ilişkiler kurmanın bir alternatif oluşturabileceği düşüncesi bence çok safça ve aslında son 70-80 yıldır üzerinde çalıştığımız en önemli stratejik ittifakımızı zayıflatacak diyor. Doğrudan isim vermese de veya açıkça eleştirmese de Kanada Başbakanı'nın Davos'taki konuşması Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından hoş karşılanmadı. Carney'nin konuşmasından sonra Trump, Kanada'ya gönderdiği Barış Kurulu davetiyesini geri çekti. Ayrıca Kanada'nın Çin'le ticaret anlaşması imzalaması durumunda Kanada mallarına %100'lük gümrük vergisi uygulanacağı tehdidinde bulundu. Yeşillerin senatörü Shoebridge, Avustralya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile olan yakın ilişkilerinden uzaklaşan herhangi bir adımın Başkan Trump'ın misillemesine yol açabileceğini belirtiyor.
But I think we could expect retaliatory action from the Trump regime. But I think that highlights the need to do it now. What that looks like is
Trump yönetiminden misilleme bekleyebiliriz ancak bu risk şimdi harekete geçmemiz gerektiğini gösteren bir şey. Avustralya'nın Amerikan silah üreticilerinden satın aldığı askeri teçhizatın önemli bir kısmını kesmek şeklinde bir tepki olabilir. Ancak gümrük vergileri söz konusu olduğunda ABD Avustralya ile gümrük vergisi savaşına girmek isterse bu Amerika için aşırı derecede zarar verici bir hareket olur çünkü Amerika ile olan ticari ilişkiler büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına diyor.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.35'i gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler, birkaç tane daha son dakika gelişmesi var. Özellikle eski başbakan Scott Morrison'ın İsrail'le bir antisemitizm zirvesinde yaptığı açıklamalar gündemde. Özellikle antisemitizm ve nefrete karşı bir politika öneriyor eski başbakan Scott Morrison. Müslüman liderlerin, ülkenin Müslüman liderlerinin İslam hakkında vaaz yapanlara lisans vermesi gerektiğini söylüyor. Böylece hem de bu vaazların İngilizceye tercüme edilmesini öngörüyor. Anglikan, Katolik ve Yahudilerin bu tip konuşmalar yapan dini liderlerinin benzer bir lisans işleminden geçtiğini söylüyor. Aynı şeyin Müslümanlar için de yapılmasının mantıklı olacağını söylüyor. Bu arada bir başka haberde Avustralya'da 2024-25 yılında %30 arttığı söyleniyor zorla evliliklerin. Sonuçta %30 artarak 118 vakanın kayda geçtiği söyleniyor Avustralya'da 2024-25 mali yılı döneminde. Bu arada bu zorla evlendirilenlerin de genelde lise çağında olduğu, yani okul çağında oldukları söyleniyor. O yüzden öğretmenlerin de bu konuda dikkatli olması gerektiği, öğretmenlerin, ebeveynlerin ve diğer öğrencilerin de bu konuda dikkat etmeleri gerektiği söyleniyor. Evet sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Necdet Çimenli Bey'in mesajı: 26 Ocak Avustralya gününde protestoculara polisin kullandığı sert şiddet kabul edilemez. İçlerinde bir tane siyahi memurun olmadığı gruba sormak lazım. Göçmen olarak Avustralya'ya gelmeden önce doğdukları ülkeyi birileri istila etmeye kalksaydı bu insanlara karşı ne yaparlardı? Federal hükümet adının efendilerini üzmeyecek yasalar çıkarmalı. Yoksa gelecek ilk seçimlerde Sayın Albanese'nin de koltuğu sallanabilir demiş bize gönderdiği mesajda. Mustafa Bey, Queensland'den bundan 50-60 sene önce Avustralya'ya gelen göçmenlerin neredeyse tamamı hükümet evlerinde yaşamışlar ama şimdi ev fiyatlarının yükselmesi, hükümetin uzun bir süre buna sessiz kalması ve bir çözüm bulmaması, artan hayat pahalılığı, ayrıca NDIS'in emekli insanlara yaptığı yardımların çoğunu emekli maaşlarından alması insanın aklına ister istemez tek şey Avustralya nüfusunun giderek yaşlanması ve hükümetin ileriye dönük bir çözüm yolu için bunu bilerek yapmış olabilir mi demiş Mustafa Bey bize gönderdiği mesajda. Bonda Harry Bey, Türkiye'nin Suriye ordusunu eğitmesinin desteklenmesi gerektiğini söylüyor ve Suriyeli liderlerin Erdoğan ve Trump gibi 2-3 güçlü lider tarafından desteklendiğini söylüyor attığı mesajda. Fevzi Bey'in mesajında da Sayın Ömer İncekaray'ı yürekten kutluyorum, başarıları sonsuz olsun demiş bize gönderdiği mesajda ve bu mesajdan sonra Ömer İncekaray ile yaptığımız röportaja geçebiliriz. Bu yıl New South Wales eyaletinden Ömer İncekara Avustralya Şeref Madalyası'na, Order of Australia Madalyası'na layık görüldü. Ömer Bey'le aldığı ödül ve topluma hizmetin anlamını konuştuk. İyi günler sayın dinleyiciler. 26 Ocak Avustralya gününde Order of Australia madalyası verilen kişilerden biri de Ömer İncekaray'dı. Onu tanıyanlar ve yaptıklarını bilenler için madalya pek sürpriz olmadı. Ömer Bey bugünkü konuğumuz. Ömer Bey, öncelikle madalyadan dolayı sizi tebrik ederim. Kesinlikle hak edilmiş bir onur bu. Türk toplumuna ve çok kültürlü Avustralya'ya katkılarınızdan dolayı aldığınız ödülü biraz kendinizden bahsedebilir misiniz acaba?
İlk önce çok çok teşekkürler aradığınız için. Dediğiniz gibi ismim Ömer İncekara. Çoğu kişi rahmetli babamla annemi hatırlarlar, Türk Radyo'nun ilk kurucularından. 70 senesinden beri bu memlekette yaşıyorum. 66 yaşındayım. Görev olaraktan normal işim dışında Avustralya'daki belli yönetim kurullarında görev almaktayım. New South Wales devletinle beraber Multicultural New South Wales yönetim kurulundayım. Geçen ay Australia Day Council'a yönetim kuruluna koydular. Onun haricinde Salvation Army, Gallipoli Scholarship gibi yönetim kurullarında görev alıyorum. Aynı zamanda Atatürk Scholarship'i kurduk. Onlar Türk gençlerine üniversite için burs veriyoruz. Bunun gibi diğer hayırsever gruplarına da destek oluyoruz ve Türk toplumunda görev yapan arkadaşlarımıza maddi manevi şekilde de çok güzel iş çıkaran gençlere de yardım etmeye çalışıyoruz.
Ömer Bey, toplumun bildiği ve bilmediği birçok girişimin arkasındasınız. Bazılarından bahsettiniz, bazılarından bahsetmediniz. Neden bu kadar uğraşıyorsunuz? Yani değerli zamanınızı ve kaynaklarınızı neden bu tür girişimlere harcıyorsunuz acaba?
Aslında çok enteresan bir soru ve çok kişisel bir soru ama onu da cevaplandırayım. Çünkü bazı insanlar bunu anlayacak. 2002 senesinde çok büyük bir kalp krizi geçirdim ve 2 dakika 4 saniye maalesef gözlerimi yundum diyeyim ve geri getirdiler. Bunun haricinde 2010 senesinde eşim çok büyük bir beyin ameliyatı geçirdi. Bu bize hayatın ne kadar kısa olduğunu hatırlattı ve bir şeyler yapmamız gerektiğini hatırlattı. O günden bugüne bütün hayat fikrimizi, düşüncemizi, yaşamımızı çok değiştirdik. Yani hem hayatın tadını çıkarmak hem aynı zamanda da geriye bir şeyler bırakmaktı. Onun için böyle bir karar verdik. Elimizden geldiğini yapıyoruz. Şirketimiz var. Şirketimizin durumu iyi. Onun getirdiği belli bir maddi geliri değişik yerlere vermekten gurur duyuyoruz. Yani bir katkımız oluyor ve ileride, yani bu memlekete gelmişken ileride torunlarımız için, onların çocukları için bir şeyler yapıp toplumu belli bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Onun için yani herkes soruyor niye bu kadar yapıyorsunuz diye. İlk başta kendimiz tatmin oluyoruz. Yani o çok önemli. Yani bir şey yapmış oluyoruz ve dediğim gibi o ikimizin de büyük bir sıkıntı geçirmemiz bizi hayata bakışımızı değiştirdi.
Ömer Bey, SBS Türkçe için sizin efsanevi bir anne ve babanız var. Sadık dinleyicilerimiz Gülçin ve Ertuğrul İncekaray'ı hala hatırlıyor. Hatta hala biz topluma çıktığımızda isimleri geçiyor. İnsanlar SBS Türkçe ya 50. yılını kutladık geçen sene. Evet. Yani böyle sadık dinleyicilerimizle konuşurken diyorlar işte. Yani Gülçin İncekara'dan duyduğumuz şu, Ertuğrul İncekara'dan duyduğumuz şu. Böyle bir anne babaya sahip olmanın şimdi yaptıklarınızda bir payı var mı sizce?
Elbette, elbette. Yani sadece orada kalmıyor. Evet, benim rahmetli babaannem de büyük babam da aynı şekilde topluma yardım etmek ve bu çocuklarımıza geçti. Biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz, oğlum aynı zamanda bir Qantas pilotu. Fakat boş zamanlarında Little Wings diye bir hayırsever grupta bedavaya New South Wales'ın veya Queensland'deki hasta çocukları şehire getirmek için, yani hastaneye tedaviye getirmek için uçan bir oğlumuz var. Yaklaşık 200'den fazla uçuş yaptı. O da işte bundan 3 sene evvel Australian of the Year Youth kategorisinde son 10'a girmişti, finalist olmuştu. Yani o zaman hem iyi öğrendik hem de iyi öğretiyoruz diyelim. Yani şey gibi, baton gibi, yani koşuda babamlar bana bir şey verdiler. Annemle babam. Ben de çocuklarıma bir şeyler verebildim. Şimdi torunlarımız var. İnşallah onlar da aynı yolda giderler.
Nesilden nesile geçiyor diyorsunuz.
Ama topluma bir şey yapmak, özellikle bizim topluma ve bizim toplumumuzun ilerlemesi için yani çok önemli bence. Yani eninde sonunda kendimiz için yaşıyoruz ama sağa sola bir katkıda olunmak bence çok önemli.
Ömer Bey, başka bir konuya değinmek istiyorum şimdi. Özellikle tabii, çok kültürlü Avustralya'ya yaptığınız katkılardan dolayı aldınız bu onur madalyasını. Evet. Bu dönemde dünya çapında ayrımcılığın ve göçmen karşıtlığın arttığı bir dönemde çok kültürlü Avustralya, dünyanın geleceği için, işte torunlarınızdan, çocuklarınızdan bahsettiniz. Çok güzel bir örnek oluşturuyor aslında, değil mi?
Evet, yani dediğiniz çok doğru. Yani Avustralya çok çok güzel bir memleket. Ama problemleri de var. Ama her ailede de biliyorsunuz problemler oluyor. Her ailede de kavgalar oluyor. Bazen görüşmemekler oluyor aile içinden. Fakat o problemleri çözebiliyoruz. O önemli. Biliyorsunuz bu Aralık ayında olan Bondi'deki olaylar tamamen yine ortamı alt üst etti. Bu yani Multicultural New South Wales zaten bu işin içinde. Yani birinci günden itibaren bizim elimizde kaldı. Şu anda bizim CEO'muz Joseph LaPosta aynı zamanda bu Bondi Recovery'nin başında. Fakat sistem yine o birlik beraberlik için çalışıyor. Tabii toplumun içinde bunu bölmeye çalışan her zaman kişiler olacak. Her zaman bu Bondi'deki iki kişi gibi maalesef kötü insanlar da çıkacak. Ama sistem sürekli bir reaksiyonda. Hani şimdi bir ton yeni planlar var, yeni önlemler var. En azından bir şeyler yapılıyor. Yani eskisi gibi kalmıyor. Sürekli bir değişiklik var. Ama hem Avustralya'ya inanan hem de toplumlarına inanan, çünkü çoğunluğu iyilik düşünen, bu memlekete kendi memleketlerindeki bazı sıkıntılardan dolayı gelip onları yaşamamaya çalışan çoğunluk var. Bu temelden yola çıkıyorsanız zaten kaybetmenize şans yok.
Ömer Bey, çok teşekkürler verdiğiniz bu röportaj için ve tekrar tebrik ederim ödülünüz için.
Ben sizi çok çok teşekkür ederim. Ama şunu da belirtmek isterim. Bu gibi ödülü kazanırken 66 yıllık yaşamda bir şey öğrendim. Bunların hiçbiri tek başınıza yapamıyorsunuz. Toplum liderleri yanımda olan, bana destek veren, beni zorlayan, beni ittiren, bana cesaret veren birçok kişi var. Özellikle dediğim gibi toplum liderlerimiz, yani bu sadece bana değil, aynı zamanda topluma verilmiş bir ödül. Onun için röportaj için çok çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Sayın dinleyiciler, Ömer İncekara ve geçen pazartesi günü Avustralya gününde konuştuğumuz, yayınladığımız Zeynep Sertel bu yıl Türk toplumundan Order of Australia'ya yani onuruna layık görülen iki isimdi. Necdet Çimenli Bey, Ömer'in babası Ertuğrullah abi ile Tercüman Gazetesi'nde çalıştık. Avustralya vatandaşlığında çok yardım etti bana. Rose Bay'de Kent Street'te otururlardı. Allah rahmet eylesin Ömer. Ömer'e ailesine selamlar demiş bize gönderdiği mesajda. Harry Bey'de Ömer'in babası Sayın İncekara'yı bilirdim, tanırdım. Ömer'in de babasının mirasını devam ettirdiğini bilmek çok güzel demiş bize gönderdiği mesajda.
SBS Türkçeylesiniz.
Sayın dinleyiciler, şimdi bir başka bugünkü güncel gelişmeyi size paylaşmak istiyorum. Muhalefetteki ulusalcıların liderine karşı yeni bir isim ortaya çıktı. David Littleproud, ulusalcıların lideri Colin Boyce. Queensland milletvekili Colin Boyce gelecek pazartesi ulusalcıların parti grubunda, meclis parti grubunda adaylığını koyacağını söyledi David Littleproud'a karşı. Colin Boyce'un parti grubu içinde ne kadar desteğe sahip olduğu henüz pek bilinmiyor. Bazıları Colin Boyce'un hiçbir şekilde David Littleproud'a karşı parti liderliğini kazanacağına inanmıyor. Ancak biliyorsunuz geçen haftadan beri muhalefette büyük bir çalkantı var. Ulusalcılar nefret yasası ve antisemitizm yasası dolayısıyla ve silah yasası dolayısıyla koalisyonu yok etmişti. Şu anda koalisyon en azından ulusalcıların nazarında yok. Ve yani şu andaki iktidardaki İşçi Partisi'ne karşı koalisyon şu anda yok ve ulusalcılar içinde, hatta liberaller içinde de Susan Lee'nin liderliğine karşı her an birisinin aday gösterilebileceği öne sürülüyor. Yani siyasette ilginç gelişmeler, her gün yeni ilginç gelişmeleri takip ediyoruz. Bu arada aşırı sıcaklar Avustralya'nın büyük kısmını etkilemeye devam ediyor. Sıcak hava dalgası, havanın 3 veya daha fazla gün boyunca gündüz ve geceleri sıcak kalması. Bu da Avustralya'da sıcak hava dalgaları tüm doğal tehlikelerden çok daha fazla can alıyor. Bu dönemde son derece dikkatli olmak lazım. Özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar, küçük çocuklar ve hamile kadınlar için sıcak hava dalgaları büyük risk oluşturuyor. Bu dönemde yani sıcaktan uzak kalmak, sabahları bir işimiz varsa sabahları yapmak ya da akşamüstü yapmak, sıcak havanın sıcak olmadığı dönemlerde kalp hastalığı olan kişilerin sıcak hava dalgası sırasında kalp krizi geçirme riski de artıyor. O yüzden vücudunuz sizi serin tutmaya çalışıyor. Tüm kan vücudun merkezinden deri yüzeyine doğru yönleniyor. Bu da kalbe büyük yük bindiriyor. Bu dönemde bol su tüketmek lazım. Yaşlılar, ailemiz içinde tanıdıklarımız arasında yaşlılar varsa onları aramak lazım. Nasıl olduklarını, ihtiyaçları olup olmadığını sormak lazım bu dönemde. Evet sayın dinleyiciler, bu dönemin, bugünün bir başka önemli olayı da enflasyonun artması. Aralık ayı itibariyle yıllık enflasyon %3,8'e yükseldi. Gelecek salı günü Merkez Bankası'nın açıklayacağı yeni faizler politika faizinin artma yönünde olabileceği yönündeki tahminler artıyor bu dönemde. Evet sayın dinleyiciler, bir sonraki yayınımız yarın 29 Ocak 2026 Perşembe saat 14'te başlayacak. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.